Ayrım 12.
Patika çalılıkların arasında kayboluyordu. İlerleyebilmek için çavuş dalları eliyle itmek zorunda kaldı. Sonunda önceki gün almışlardı köyü. Hem epey de güçlük çekerek. Minayev takılıyordu. Bizim alay için burası kan kenti gibi. Tanklar kestirme yoldan göründüğünde Osip'in komuta ettiği tabur ırmağın yüksek kıyısındaki köye saldırdı. Almanlar köyü iyice tahkim etmişlerdi. Yarbay Medvedev Minayev'in taburunu arkadan saldı. Ormandan geçip kestirme yola çıkarak Almanların geri çekilmesini önleyeceklerdi. Güneyden köye daldılar. Tavanlarına çekilen Almanlar öğlene kadar dayandılar. Bir yüzbaşıyla yüz kadar da er tutsak edildi. Bir binbaşının ölüsü bulundu. Osip'i görünce Minayev bir kahkaha attı. Savaştan önce bir Amerikan filmi görmüştüm. Cezaevinden kaçan bir mahkumun hikayesini anlatıyordu. Tıpkı seninki gibiydi filmdeki herifin yüzü. Osip'in yüzü gözü toz içindeydi. Sakalı uzamıştı. Gözleri yorgunluktan parlıyordu. Sesi boğuktu. İçkiden sesi kısılan sarhoşlarınki gibiydi. Büyük gürültüyü bastırmak için son günlerde çok bağırmıştı anlaşılan. Elini yüzünde gezdirdi. Ne garip. Önemli bir olayı yaşarken insanın sakalı daha çabuk bitiyor. Sana bunun bilimsel açıklamasını yapabilirim. Bir olayı yaşarken tıraş olmuyorsun. Yüzbaşıyı getirecekler şimdi. Onun da sakalı 8 günlük. Ama suratı kötü ürünleri andırıyor. Oysa senin suratını sanki tropikal bitki örtüsü kaplamış. Böyle 2-3 direnme noktasını daha tepelemek gerekse yüzün kürek mahkumlarına benzemekten çıkar, patriklere dönersin. Birer Alman yüzbaşısını getirdi. 1941 sonbaharında Fransa seferine katılmış, bu yüzden nişan almış, 40 yaşlarında bir muvazzaftı. Tutsak olduğu halde askerce duruşunu yitirmemişti. Çekingen ama terbiyelice cevaplar verdi. Sorgu bittiğinde Osip'e, "Binbaşım, size bir şey sorabilir miyim?" dedi. "Buyurun," dedi Osip. Rus subaylarıyla konuşma fırsatını bulamadım. Bana kalırsa bu saldırıyı büyük bir ustalıkla gerçekleştirdiniz. Askeri öğreniminizi nerede yaptığınızı sorabilir miyim? Osip güldü. Stalingrad önlerinde. Tutsağı götürdüklerinde Minayev gülmeye başladı. Sana bakıyor, karşısında bir kürek mahkumu görüyor. Ama tutsak olan kendisi. Tabii seni harp akademisinden çıkma bir kızıl von Clausewitz sanıyor. Bir şeye şaşıyorum. Bizimkilerin hepsi birer gerçek asker. Yorgun hepsi, homurdanıyorlar ama ustaca savaşıyorlar. Bugün 8 tutsak getirdiler. Bizimkiler öylesine büyük bir patırtı koparmışlar ki herifler karşılarında en azından bir tabur var sanmışlar. Oysa hepsi 3 kişiymiş. Kolhozcu Şarapov, traktörcü ya da ekip şefi değil, en basitinden bir kolhozcu hem. Daha önce aşçılık yaptığını söyleyen Kloçko bir yemekhanede çalışıyormuş. Yemek yapmayı bildiği yok ama görsen sakınmayı nasıl beceriyor. Üçüncüsü de kasadarmış. Belki de hırsızın biri. Kekeme olduğundan sonuna kadar dinleyemedim bir türlü. Bir astsubay yakaladılar. Göreceksin herifi. 10 yıllık asker. 4 nişanı var. Saçları fırça gibi. Konuşmuyor, kükrüyor sanki herif. Von Polus'un ta kendisi sanırsın. Bir şey söyleyeyim mi sana? Almanlar gevşiyor. Osip aynı ormanların 1941 yılının kasvetli soğuk sonbaharındaki halini hatırladı. Briansk'tan çekiliyorlardı. Birlikler darmadağın olmuştu. Bolkov önlerine gelindi. Almanlar orayı da almışlardı. Tula'ya girdikleri de söyleniyordu. Kimsenin bir şey bildiği yoktu. Yolun ortasına dikilen bir general kaçanların ardından bağırıp duruyordu. Sözlerinin kimseyi etkilediği yoktu. Kaçanlar duymuyordu bile. Şimdi Orel için çarpışıyoruz. Rusya'nın göbeğinde, Moskova'dan 300 kilometre ötede. Ama sanki sınıra yaklaşmışız gibi geliyor. Saçma bir düşünce. Büyük kayıplar veriyoruz. Daha Orel bile alınmadı. Ama bu sorunun da çözüldüğü, işi bitirmekten başka yapacak şey kalmadığı söyleniyor. Almanlar gevşedi diyor Minayev. Hadi oradan. İnatla çarpışıyor, her tepeye yapışıyorlar. Değişen Almanlar değil, biziz. Bir yıl önce sanki sisler içinde savaşıyorduk. Şimdi rahatça, düzenli çarpışıyoruz. Gidip alay komutanının karşısına çıktılar. Yine şiddetli bir yağmur yağdı. Yıllardır bu kadar yağmurlu bir yaz görülmemişti. Askerler bağırıyor. çamura gömülü bir kamyonu kurtarmak için uğraşıyorlardı. Havada bir Alman uçağı belirdi. Çabuk! Geliyor herifler! Hepsi ter ve yağmurdan iliklerine dek ıslanmışlardı. Almanlar koruluğa 10 kadar bomba attılar. Konuşmaları sanki yarıda kesilmiş gibi devam etti Minaev. Düzenli savaşmakla ilgisi yok bunun. Almanlar gevşedi. İlk yazı hatırlıyor musun? Uçakları yolda ilerleyen her arabanın peşine düşüyordu. Durup dururken inişe geçiyorlardı. Şimdi gökyüzünde bile ayakları sürçüyor. Bak, bizimkiler geliyor. Yak uçakları eşliğinde 9 bombardıman uçağı güneye gidiyordu. Ne güzel, dedi Osip. Bir kaplan görmek ister misin? Yakında, 1 kilometre ötede, Snelnikov uçurmuş. Kaplanın görünüşü berbattı. Bir demir yığınına dönmüştü. Mermi tam yakıt deposuna gelmiş, dedi Minaev. Çevrede çiçeklerden, bol çiçekten başka şey yoktu. Sanki iki aşık geziniyordu ortalıkta. Osip ile Minaev karargaha yürüdüler. Ceviz ağaçları arasında bir sandığın üzerine çöken Yarbay Medvedev horluyordu. Gözlerini araladı, silkindi, sanki ırmaktan çıkmış kurunuyordu. Yola kadar ilerlemek gerekiyordu. General Ignatov telefon etti. Almanlar Orel'i bırakıyor, Karaçef'e doğru gidiyorlarmış. Haritayı uzun uzun incelediler. Kızıl oklar Orel'i çevrelemişti. En alttaki Kromi'ye doğru gidiyordu. Bir başkası Misensk'ten çıkıyor, bir üçüncü de Bolkov'tan, bir ok da Stovonoy Kolodez'den kuzeye dönüyordu. Dümdüz bir ok yola saplanmıştı. Kutinez'e çıkıvermek gerek, dedi Medvedev. Kolay olmayacak, orman bitiyor, açık arazi başlıyor. Almanlar da oraları iyi tahkim etmiş. Komşumuz çok iyi başladı. Grof mu? Hayır, Petriyakov. Yarım saat sonra Petriyakov'un birliğinden bir istihkamcı geldi. Sergeydi bu. İstihkamcıların Medvedev'in geçeceği yolu da açabileceğini bildirdi. Sergey eğilmiş, kalemini haritanın üzerinde gezdiriyordu. Şurası ve şurası. Ah, bir sigara tüttürebilsem. Kimse de sigara yoktu. Medvedev tütün uzattı, gazete kağıdına sardılar. Sonra Medvedev domuz konservesi yemeyi önerdi. Osip ile Sergey konuşuyorlardı. Şubat'ta ikisi de Katarya'da bulunmuşlardı. Amma da bombaladılar şu Katarya'yı. Osip adını söylese, belki Sergey Varya'nın Kiev'te piknik kulüpteki arkadaşlarından, huysuz, uzun kirpikli Raya ve can sıkıcı kocasından söz ettiğini hatırlayacaktı. Ama Osip adını söylemedi. Hem Ruski Brod hem de Katarya'da bulunmuşlardı. Dostça gülümsüyorlardı birbirlerine. Şimdi de Kutinze yakınlarında rastlaşmışlardı. Sergey Petriyakov'un yanına döndü. 3 saat sonra askerleri ıslak toprağa yapışmış Alman havan mermileri altında sürünüyorlardı. İstihkamcılar dedektör ve makaslarla çalışıyorlardı. Çelik tellerin hışırtısı duyuluyordu. Sergey çok sinirliydi ama görünüşü de o denli sakin ve kayıtsızdı ki 2 geceden beri uyumadığı halde uykusu yoktu. Yalnız yüzü ve avuçları alev alev yanmaktaydı. İstihkamcılar hiçbir aksilikle karşılaşmadan dönünce esnedi. Keyifsiz uzandı ıslak otların üzerine. Yakınında bir batarya vardı. Yine de hemen uyudu ve ancak saldırıdan sonra uyandı. Sergey gittiğinde Osip Minaev'e, "Bu binbaşı akıllı birine benziyor," dedi. "Şimdi pek çok şey istihkamcılara bağlı. Dün Odines'te 2 tank uçtu. Mayınların yerini bulamamışlar. Ama askeri de pek benzemiyor." Islak kaputunun içinde başını geriye atmış Sergey gözünün önüne gelince gülümsedi. Şiirlerini Deryavin'e okuyan Puşkin'i andırıyor. Böyle bir resim vardır. Sana göre herkes birine benzer, dedi Osip. Ben kürek mahkumuna benziyorum. Bu binbaşı da Puşkin'e. Peki ama sen neye benziyorsun? Ben mi? Herhalde Lenski'ye. Dün bir Alman beni vurmaya çalıştı, karavana tabii. Sonra dans etmeyi bilmem. Senin buza, benim ateşe benzediğimize karar verildi, çok oluyor. Bir süredir ilgilendiği telefoncu kızın adının Olga, tıpkı Leninski'nin nişanlısı gibi olmasından söz etmedi Minaev. Olga yiğit kızdı. Yine de yüzünde azıcık korkmuş gibi bir anlam vardı. Bu cehennemi andıran Temmuz ayını yaşamasalar, Minaev savaşta bile insanın başına her şey gelebileceğini söylerdi Olga'ya herhalde. Ama duyguları açmanın sırası değildi. Minaev'de duygular Olga'ya sık sık şu şekilde bağırarak dile geliyordu. Hemen gidip yatın. Telefonun başında ben dururum. Altın tozu serpiştirilmiş gibi çillerle kaplı soluk ve çocuksu yüzünü hatırladı. Düşündü. Lenski'nin sözünü etmemeliydim. Belli oluyor. 2 saat sonra saldırı başlıyordu. Bir girintiye kadar koşup mevzilendiler. Almanlar şiddetli ateş açmışlardı. Osip'in taburu sağda çalılarla kaplı bir tepeyi işgal edecekti. Zorlu bir gündü. Almanlar savaşa girmemiş bir alay taze kuvvet almışlardı. Karşı saldırıya geçip ormana ulaştılar. Gece Osip'in taburunun öteki birliklerle bağlantısı kesildi. Sabaha doğru Minayev ileri yürüyüşe geçti yeniden. Osip tepeden saldırdı. Sabahın 11'inde Almanlar geri hatlara doğru çekiliyorlardı. Ağır ağır ama düzenli diyordu Osip. Bu deyim hoşuma gitmişti. Minayev de takılıyordu arkadaşına. Sana kalırsa her şey düzenli. Vallahi Almanlaştın gibime geliyor. Sergey daha bir içine kapanmıştı. Ölüme yakınlığın getirdiği o ahlak çıplaklığı içinde ötekilerle birlikte yaşayıp insanları daha iyi tanımayı öğrenmişti. Oysa eski Sergey'e artık benzemediğini sanmakla yanılıyor, sakin görünüşünün altında büyük bir ihtiras, sabırsızlık, birbirini izleyen umut ve kırgınlık nöbetleri kaynıyordu. Saldırının gevşediğini, yerlerinde saymaya başladıklarını sandı. Şubat olaylarının tekrarlanmasından korkuyordu. O zaman da Orel'in sözü edilmişti. General Petriyakov Sergey'e, beklediğimiz günler yaklaşıyor demişti. Irmaklara geliyoruz. Sergey anlamamıştı. Hangi ırmaklardan söz ediyordu general? Vitebet ya da Rasveta gibi akarsulardan mı yoksa? Petriyakov gülümseyerek ekledi. Desna, Dinyeper, ardından da Vistül. Sergey gülümsedi. Belki doğrudur söylediği. Ama gözümle görmeden inanmam. Bir tek ordu, belki daha da az. Rikaçev'in kesiminde de bulunmadım üstelik. General durumu daha iyi görebilir belki. Annem Moskova'da havanın çok iyi olduğunu yazıyor. Herkesin morali yerindeymiş. Ne garip, savaşı duyuyoruz, kokusunu alıyoruz ama bir bakışta görebilmek için biraz geri çekilmek gerekiyor. Geridekiler için saldırıdan hemen önceki son 10 dakikayı anlamak herhalde çok güç. Buna karşılık olup biteni, canlılığı, yeni harekatı bütünüyle görebiliyorlar. Sergey ordu karargahından dönüyordu. Taburun yer değiştirmesine karar verilmişti. İliklerine de kıslanmış bir cipte gidiyordu. Yağmur sabahtan beri durmamıştı. Çevresinde yıkıntıdan devrilmiş arabalardan, parçalanmış direklerden, dikenli tellerden başka şey yoktu. Cephe kesiminin her zamanki görüntüsüydü ama insan yine de kolay alışamıyordu. Savaşırken insan dikkat etmiyor ya da çevresini düşünmeden bakıyor. Ama gözlemci olarak baktığında bir üzüntü çöküyor içine. Sergey bir şey düşünmüyordu, üzgündü. Savaş gibi bu delik deşik yolun da sonu gelmeyecekti sanki. Cip durdu. Yağ kalmadı dedi şoför. Sergey baktı. Yataklarda da bir şey var. Birden Fransızca konuşulduğunu duydu. Döndü. Havacılar duruyordu biraz ileride. 15 gün kadar önce biri Normandiya filosunun Orel savaşlarına katıldığını söylemişti Sergey'e. O sıra Alman savunma hattını yarmakla meşguldüler. Sergey'in anılarına dönecek hali yoktu. Ama şimdi Paris karşısına dikilmişti. Bu zavallı yolun üzerinde Concorde alanının fenerlerini, dikili taşı, güzel sesli genç kızları, fıskiyeyi, gazete satıcılarını görür gibi oldu. Dil, sesler ve yüzlerle her şey yeniden canlanmıştı. Binbaşım, şunlardan yağ istesenize, dedi şoför. Hem sonra benzin de alsak iyi ederiz. Depodaki yolun sonunu getirmeyebilir. Havacılar Sergey'i ormana götürdüler. İçlerinden biri ille de Rusça konuşmak istiyordu. Sözcükleri de öyle garip söylüyorlardı ki. Sergey Madon'un sözlerini hatırladı. Cehennemin dibine yolluyor. Gülerek bir Alman'ın alana indiğini, Fransızları görünce korkudan deliye döndüğünü anlattılar. Bir Rus generali Almanlardan alınan bir kasa şampanya armağan etmişti onlara. 14 Temmuz'u kutlamışlardı o şampanyalarla. Asıl şaştıkları, bir Rus binbaşısının Fransızcayı bu kadar güzel konuşmasıydı. Sergey gülümseyerek bakıyordu yüzlerine. Fransa'yı da böyle hatırlıyordu. Yiğit, şen ve hüzünlü. Havacıların kahkahalarında, şakalarında bir hüzün vardı. Önceki gün arkadaşlarından ikisini kaybetmişlerdi. Uzun boylu, kara gözlü bir teğmen Sergey'e "Beni tanımadınız mı?" diye sordu. "Babamın evine gelmiştiniz. Korbele." Sergey dondu kaldı. Louis'i öpmek geçiyordu içinden. Aynı zamanda da heyecanını saklayamadığı için utanıyordu. "Herhalde yanıldım," dedi Louis. "Hayır, hayır. Bağışlayın. Pek beklemiyordum da. Haziran başından beri buradayız. 30 Alman uçağı düşürdük. Çok mutluyum. Paris'ten ayrılışımdan bu yana Paris'te tanıdığım birine ilk kez rastlıyorum." Louis Sergey'e nerelerde çarpıştığını sordu. Stalingrad'da bulunduğunu öğrendiğinde "Ben de çok isterdim orada bulunmayı," dedi. "Londra'dan izliyorduk Stalingrad Savaşı'nı. Yerimizde duramıyorduk. Ama geç kaldık. Ancak Kasım'da gelebildik. Burada işler fena değil. Her gün bombardıman uçaklarına eşlik ediyoruz." Sonra Sergey Louis'e Rusya'ya nasıl geldiğini sordu. Louis'nin yüzü asıldı. Yenilgiyi, Bordo'yu, babasıyla aralarında geçen tartışmayı hatırladı. "Alman saldırısı boyunca bizi İsviçre sınırında tuttular. Mütarekeden hemen sonra Fransa'dan ayrıldım. Önce Londra'ya gittim. Orada savaşa katıldım. Almanlar aşağı yukarı her gün kenti bombardıman ediyorlardı. Son bir yıl pek bir şey yapmaz olmuştuk. Biz Fransızların çok ağırına gidiyordu bu durum." "Şimdi Fransa'da durum nasıl? Henüz herkes Almanlardan yana çıkmadı sanıyorum." "Bir avuç hainin dışında kimse onlardan yana değil. Arkadaşlarımızdan biri geçen sonbaharda geldi Fransa'dan. Her gün bir Alman öldürdüklerini söylüyor. Mukavemet gitgide güçleniyormuş. Fransızları şimdi görseniz tanımazsınız," diyor. Louis Fransız partizanlarının yaptıklarını anlattı. Farkına varmadan durumu abartıyor, görmek istediği gibi gösteriyordu Fransa'yı. "Binbaşım, depoyu doldurdum. Çok da iyi bir benzin." Gitmek gerekiyordu. Sergey en önemli soruyu sormamıştı daha. Nasıl olur da Louis Madon'un sözünü etmezdi? Ama Louis, Savoylu yurtseverlerden, bir bulut yığını ardında kaybolan Messerschmitt uçağından, bombardıman uçaklarından söz ediyordu. Dün Oral Karaçef yolu üzerinde bir Alman taburunu uçurmuşlar. Sonunda Sergey sormaya karar verdi. "Ailenizden haber alıyor musunuz?" "Annem ben Fransa'dayken öldü. Felaketi gördü, acısından öldü. Babamı tanıdınız. Olayları açıkça görme yeteneğinden yoksundur. Ya kız kardeşiniz?" "Mado evlendi. Bir rastlantı sonucu öğrendim. Paris'te oturuyorlar. Mukavemet hareketine katılmışlar." Sergey kafasını toplayamıyordu bir türlü. "Yataklara bakmak gerektiğini ben de biliyorum. Ama her gün yola çıkıyoruz. Zaman yok ki," diye humurdanan şoför de duymaz olmuştu. Derken hava karardı. Sergey Mado'yu düşünmek istiyor, düşünemiyordu bir türlü. Oysa ormanda rastlamışçasına yakındı ona. Ama Mado'yu düşündükçe anılar yığını altında sersemliyordu. Acı, sevinç, keder. "Mutlu musun, üzüntülü müsün?" diye sorsalar ne cevap vereceğini bilemezdi. Mado şarkı söylüyordu. "Asker, mutluluğun geri mi geldi? Asker, mutluluğun sona mı erdi? Yitirdin mi Mado'yu? Onu yeniden mi buldum? Bir şey bilmiyorum. Evet evet, yeniden buldum onu. Yalnız canlı değil, bizimle birlikte. Düşünemiyorum bile. Mado mukavemetçilerle birlikte. Demek savaş her yerde aynı. Korkunç. Neden Mado'dan kuşkulandım? Rahatını pek sevdiğini sanıyordum. Ara sıra yabancı geliyordu bana. Oysa sandığımdan da yakındı. Değişti. Zaman eskisinden farklı. Bu kadarla kalmıyor. Ben de eskiden böyle değildim. Pek çok şey dikkatimden kaçar, dış görünüşe göre yargıya varırdım. Ama savaşta ne kılıf kalıyor ne de yaldız. Her şey çırılçıplak. Mado'yu anlayamadım. Seviyordum. Sevdiğimden haberim yoktu. Şimdi rastlaşsak başka türlü olur. Gerekli sözleri bulurduk. Sonradan konuşmadan da anlardık birbirimizi. Şu küçük koruda yeniden buluşmuş gibiyiz. Bütün olup bitenlerden, ayrılıktan, karşılıklı kuşkulardan, korkunç savaş tecrübesinden sonra ilk kez yan yana yürüdüğümüzde de aşıklı bir yerdeydik. Yağmur yağıyordu. Demek Mado evlendi. Beni unuttu. İnsan delirebilir. Hiç birlikte olamayacağımızı ona söylememiş miydim? Hem evlendim hem de onu kıskanıyorum. Aşkı, hayatı bulması iyi bir şey. Kocasının kim olduğunu neden sormadım sanki? Belki Mado gibi o da sanatçıdır. Şimdi onlar da dövüşüyorlar. Üstelik onlarınki daha zor. Çevreleri sakin bir hayat, kayıtsızlık, ihanetle dolu. Madon'un böyle bir zamanda yalnız kalmaması çok iyi. İyi diyorum ama neler hissediyorum. Aptalca. Bundan da öte iğrenç bir şey. Onu kıskanıyorum. Hayır, istemem. Benim kendi hayatım var. Valya var. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Olanla, olacakla yetinmek gerek. Madon'un görüntüsünü uzaklaştırmaya çalıştı. Bir türlü başaramadı. Kamyon farları ıslak ağaçları aydınlatıyor. Sergey Madon'un yanında duruyordu. Düşündü. En korkuncu da bir daha hiçbir şeyin düzelmemesi. Eskisi gibi olamaması. İnsanın geçmişi nasıl aradığını aklı ermiyordu. Şimdi anladım. İnsan yapmadıklarına, yapamadıklarına üzülüyor. Peki neden böyle oldu? Duygularımızın yeterince güçlü olmamasından değil herhalde. İnsan daha fazla sevemezmiş gibi geliyor. Ayrılacağımız sıra Mado şöyle demişti. Asla böyle bir anımız olmayacak. Aşktan da öte bir şeydi ama basit bir eksiği vardı sanki. Mado ikimizin de kendi hayatını yaşayacağını ama aşkımızın hiç sönmeyeceğini söylüyordu. Anlıyordu her şeyi. Doğru söyledi. İşte evlendiğini öğrendim ve hiç üzülmüyorum. Benim de karım var ama o başka şey. Mado'ya ihanet etmedim. O da beni aldatmadı. Bu duyguya ihanet edilemez. Şu an Paris'te ortalık kapkara. Yağmur yağıyor. Belki Mado ormandaki patikaları, daracık bir yolu izliyor. Ardından da bir Alman. Peki neden ayrıldık öyleyse? Bilinmeyen bir güç hem bizi birbirimize itiyor hem ayırıyordu. Kader böyle istedi diyor binbaşı Şileyko. İyi ama kader insanın kendine bağlıdır. Tersi kaderciliktir. Belki de değil. Araba durdu. Yağ kalmadı dedi şoför üzgün üzgün. Yataklara baktırmak gerek. Sergey meraklandı. Epey geç olmuştu. Neyse ki kısa süre sonra bir kamyon göründü. Sergey durmasını işaret etti. Birkaç dakika sonra askerlerle hararetli bir konuşmaya dalmıştı. Hepsi topçuydu. Orel'in girişinde sürüp giden savaşları anlatıyorlardı.